Fakat yine kitabınızda bahsediyorsunuz. O dönemde yani bu yine Sovyetlerin dağılmasından devam eden süreçte, Türk Devletleri ile ilgili olan süreçte, Türkiye'de devlet başkanının Süleyman Demirel olması,
Tabii.
başbakanın Sayın Rahmetli Turgut Özal olması
Tabii.
ve yine rahmetli Başbuğ'un da
Tabii
dışarıdan
atamsın.
ciddi
Tabii.
destekler vermesi neticesinde
Tabii.
çok büyük gayretler sarf edildi
Doğrudur
diyorsunuz, değil
efendim.
mi?
Doğru.
Yani aslında şunu söyleyebilir miyiz hocam? İstisnalar hariç tutulmak üzere Türk siyasetçileri, Türk devlet adamları diyeyim, siyasetçileri değil, Türk devlet adamları her zaman için büyük Türk birliğini savunmuşlar ve
Tabiatıyla.
bunu, değil mi, ülke olarak
Tabii. Tabii.
düşünmüşlerdir, değil mi?
Hiç şüphesiz. Bu özellikle Türk devlet adamının üst grubunu.
Evet.
Çünkü öyle bir 20. asırda bir tarihi gerçek ortaya çıktı ki ne Türkler harbetti, ne orada isyan çıkıp katliama uğradılar. Hiçbir şey
Doğru
olmadı.
söylüyorsunuz.
Fakat
Evet.
Cenab-ı Hak bir altın tepsi adeta içinde Rusların Rus tipi Ruslaştırma gayretleri ortadan kaldırıldı ve kendiliğinden Kafkasya bölgesi hariç hiçbir kan akmadan,
Doğru.
çünkü Azerbaycan'da bazı Türk aydınlarını öldürdüler malum bir Ocak ayında. Bunların hepsi tek tek istiklallerine kavuştular ve
Doğru.
ilk tanıyan bunları Türk
Türkiye oldu, değil mi?
oldu, Türkiye oldu. Bunların diplomatlarını yetiştirdi Türkiye, bunların bayraklarını diktirdi. Şüphesiz ki bunlar o buyurduğunuz Demirel ve Özal ve Alparslan Türkiye ve diğerleri bunlar önemli ölçüde Türk ülkelerinin istiklallerinin geliştirilmesinde daha pek çok arkadaş var. Onların isimlerini ben kitapta yazdım.
Evet.
Burada yani müsteşar olan devlet bakanı ona bağlı olarak diğer Türk bölgesinden sorumlu devlet bakanları oldu. Onların da isimleri yazılmıştır benim kitaplarımda. Büyük gayret yaptılar. Şeyden başladı büyük veli efendim Şeyhi Türkistani denen oranın türbesini
Evet.
Yesevi
Ahmet
Hazretleri'nin
Yesevi Hazretleri'nin
öğrendi.
türbesi, doğru.
Çünkü türbenin şeyleri çürümüş temelleri ve yıkılma tehlikesi Ahmet Yesevi Hazretleri'nin onu büyük bir gayretle betonla zerk ederek şeylere bir yeni teknik olarak türbe kurtarıldı. Üniversite kuruldu.
Evet.
Yesevi Üniversitesi
Tabii, tabii,
orada
tabii,
şeyler.
tabii.
Arkasından başka ülkelerde de Kırgızistan'da da kuruldu. Üniversiteler, okullar, oradan 10 bin talebe projesi. 10 bin
Evet.
talebe projesini ilk götürenlerden belki biri biziz. Aydınlar
Maşallah.
Hoca benim başkanlığımda.
Evet.
Gittik, randevu istedik Milli Eğitim Bakanımızdan. Şeyi terk edip geldi Bakanlar Kurulu'nu ve 10 bin tane Türk gencinin oralardan, yani Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kırgız mahsus sayıyorum Kırgızistan'dan, Tacikistan vesaire getirilsin Türkiye'de okusun. Çünkü ben oralardaki eğitimin ne seviyede olduğunu biliyorum.
Evet.
Daha bunlar tam istiklaline kavuştuklarından önce hemen ve o sırada beni davet de ders vereyim diye. Gittim bir örnek vereyim. Herkes şaşacak. Ama bunları da bir kayda geçsin. Taşkent Üniversitesi'nde ders vereceğim. Bir konferans vereceğim. Neyin hakkında vereceğim? Serbest piyasa ekonomisine geçinme meselesi hakkında. O zamanki oranın İktisat Fakültesi dekanı ile bunun mutabakı da konuşuyoruz. Bazı hocalar var. Bu dediler mesela örnek bunlar da. İktisat tarihi hocası dediler. Bir profesör adam. Taşkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bu cihan ediyor. Efendim. Ama ne güzel falan dedim. Ben kirli harflerini biliyorum.
Evet.
Orada da Özbek Türkçesi şey edildiği için anlıyoruz bunları.
Tabii.
Özellikle de uğraşmış. Bir kitap, iktisat tarihi olarak önemli bir şey. Kitabından bir tane rica edeyim dedim. Biz de kendi kitaplarımızı götürüyoruz, dağıtıyoruz. Allemate kalemim kapat. Ama mesela şey, ben bir iki defa daha hatırlattım. Veririz ederiz falan. Peki artık baktım ki yapmayacak. Fakat sonra dekana yani adam gitti. İktisat tarihi okuyor adam. O toplantıda gitti falan. Diğerleri de böyle baktım. O da dedi hoca ısrar ettin ama veremez dedi. Niye veremez dedim. Ya iktisat tarihi bu ülkenin, yani Türkistan bölgesinin
Evet.
iktisat tarihi.
Evet.
Parlak devirler var, Sovyet işgali var, sömürü var, altın madenlerinin, pamuk şeylerinin gidişi. Herhalde bunlar. Yok
Evet.
yok yok dedi. Niye veremez biliyor musun dedim. Niye veremez dedim. Ahbabın tanıdığı buraya geldi.
Evet.
Siz şu anda oturduğunuz yerde onlarla oturun. Dedi hocam bu adamın iktisattan ne okuttuğunu biliyor musunuz dedi. Yok bilmiyorum ama iktisat. Hayır dedi. Bu arkadaşın okuttuğu iktisat tarihi şu. İhtilal olduktan sonra birinci Komünist Partisi kongresinde ne gibi iktisadi kararlar alınmış onlar. Sonra bunlar hangileri yapılmış ne olmuş.
Evet.
İkinci Komünist Partisi kongresinde hangi iktisadi kararlar, Moskova'da Komünist
Evet.
Partileri bir araya geliyor
Evet.
partisi artık bir
Evet.
tane. O karar, iktisat tarihi bundan
Doğru.
ibaret.
Evet. Ama
Boş,
profesör bir de.
profesör dersi.
Evet. Eğitim de
Üniversite,
öyleydi yani. Evet.
eğitim bu.
Evet.
Çünkü böyle bir eğitimde bu modern dünyayı anlayacak,
Evet.
ilmi yapacak insan 10 bin Türk, 10 bin talebe getirilmesi fikri böylece teşekkür etmiştir. Gittik o zamanki bir büyük değerli kardeşimi Milli Eğitim'e anlat derhal aldı. Süleyman Bey'e söyledi. 10 bin talebe, belki 9 bin küsur, belki bazıları fire verdi falan ama herhalde 7-8 bini yetişti bu
Tabii çok
memlekette.
önemli.
Bizim üniversitelerimizde okudular.
Tabii. Büyük hizmet
Gittiler.
hocam maşallah.
Türkiye Türkçesini öğrendi.
Tabii.
Oraya giderler kimi Milli Eğitim müdürü oldu, kimisi bakan oldu, kimisi savcı oldu. Herkes kendi mesleğinde. Dolayısıyla bir proje bu. Diğer projeler de var. Önemli bu bahsettiğiniz kişiler Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, o zamanki devlet adamları, devlet adamları, devlet büyük ve bu işlere bakan bakanlarımız, Milli Eğitim Bakanımız büyük işler yaptılar.
Peki hocam, bu kalbimizde yatan bu birlik, büyük birlik olduğu takdirde bu Avrupa Birliği'ne engel midir diye soracağım ama izninizle öncelikle yine sizin kitabınızda bunun cevabını da şöyle
Buyurun.
buldum. Şöyle söylemişsiniz. Tarihin akışı milletimizi devamlı olarak Batı istikametine sevk etmiştir. Atalarımız halklarını ata vatanımızı olan Orta Asya, Türkiye steplerinden, Türkistan steplerinden devamlı olarak Batı istikametine sevk etmişlerdir. Ki az önce bunu çok güzel anlattınız siz.
Evet, evet,
Çok
evet.
güzel anlattınız hemen
Heyecanlanıyorum anlattıkça.
hatta
Çünkü bütün bir tarih gözümüzün önünde
ben.
geçiyor.
Gerçekten öyle. Aslında cevap bence burada gizli ama yine de sizin açıklamanızı rica edeceğim. Böyle bir birlik Avrupa Birliği'ne engel midir?
Hayır, değildir. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne biz 50 senedir, 50 sene geçtik. Onu
Tabii,
söyleyeyim.
evet.
Yunanlılar hemen aldılar bizi.
Ne
Hala
yazık ki,
oyalıyorlar. En sonunda
evet.
karşımıza Bayan Merkel çıktı. Merkel
Evet.
Ankara'ya geliyor, başka türlü konuşuyordu. Böyle daha yumuşak, daha şey. Bir hanımefendinin yapabileceği yumuşaklıkta. O oraya gidiyor. Türkler asla girmemelidir. Berlin'e gittiği zaman da asla girmemelidir.
Evet.
Buna Sarkozy Efendi
Doğru.
dahil oldu. Sarkozy'nin öyle olması sebebi bunun ailesi İspanya'daki Sarkozy Musevi bir aileden gelir. Oradan Türk gemicileri tarafından kurtarılmış ve kendisi Selanik ailenin Sarkozy ailesi Selanik'e yerleştirmiş. Ticaret yapmışlar, zenginleşmişler etmiş. Osmanlı zamanında oluyor bunlar.
Evet.
Yani o konuyu nasıl inceledim, nasıl ettim girmeyelim uzar. Tabii ailesinin kurtarılması, Türkiye'ye, Osmanlı'ya gidip istediği yerde yerleşmesi, zenginleşmesi, millet hisleri değil, efendim bir nevi vefa hisleri değil, adamcağız da tam tersi. Hazreti Ali'nin
Yazık ki.
başından
Evet.
geçti gibi. Ondan sonra da 2. Dünya Harbi'nde Almanlar geldikten sonra Yunanistan'daki olaylar vesaire, kendi Macaristan'a gitmiş. Macaristan Musevisi olarak
Evet.
İngiltere, Fransa'ya
İtalya'da.
intikal etmiştir. Benim yaptığım bazı araştırmalar var. Ankara'da ya elimde belgeler var. Orada da Türk karşıtlığını formüle eden, programının önüne koyan bir adamdır.
Evet.
Ve ben bizzat Fransız önden, yani Fransız televizyonundan uluslararası dinlemişimdi nutuklarını. Türkiye aleyhinde, Merkel aleyhimizde, bir de Avusturya'da, Viyana'da bir dışişleri bakanı hanım çıktı. Garip giyinen bir hanım, zaten oradan zevksizliği anlaşılıyor. Bu kadın da bize karşı, bunlar bize karşı. Ve herkes de bunu biliyor, bu macerayı da biliyor. Kaç
Evet.
sene geçti? 1959'da müracaat ettiğimize göre 50 seneyi çoktan geçti. Ha, biz ama bundan vazgeçelim demiyoruz. Kitabın sonunda zannediyorum burada yazmışım. Avrupa'ya haklarımızı bunlara terk etmeyelim.
Evet.
Biz çıktık, biz gidiyoruz desek ilk danslar hemen o şey denemiz Atina caddelerinde Yunanlar çıkar, göbek atarlar.
Doğru.
Şeydekiler de Berlin'deki dazlaklar da ortaya çıkar. Tamam,
doğru.
Türkleri ben.
Onları sevindirmeyelim değil mi?
Üzülmeyelim. Ama hakkımızı bırakmayalım.
Evet, evet.
O akşam da Merkel büyük bir ihtimalle bir kapalı kokteyl verir. Türkler vazgeçer. Hayır. O değil. Fakat
evet.
Bu tarihin akışı gösterdi ki bizim asıl gücümüz bize asırlarca bizimle mücadele etmiş, bizi Avrupa'dan çıkarmaya, Balkan'dan çıkarmaya kadar gitmiş ve bugün modern zamanlarda bir İslamofobi cereyanı ortaya çıkarmış. Bu insanlarla değil Türkiye'nin istikbali.
Tabii.
Bizim kardeşlerimiz, dindaşlarımız, ırktaşlarımız, millettaşlarımızla beraber olmaktır.
Kesinlikle.
Nitekim en son daha bu hafta cereyan etti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'in de gayet yerinde bir jesti Kıbrıs'a gitti.
Evet. Evet.
Önce Türk Kıbrıs'ı
çok güzel oldu.
Ondan sonra Azerbaycan'a
gitti. Doğru hocam, çok güzel oldu.
Efendim, bu Avrupa'ya gitmek.
Güzel bir mesaj oldu değil mi hocam?
Bu evet. Çok meydanda.
Çok
güzel. Yine seyircilerimi hatırlatıyorum. İlk daha iktidar falan olmadan parti kurulup da kendisi meclise bile gelmeden o zaman ilk defa Washington'a gitmişlerdi. Tayyip Bey'in kendisi Avrupa'ya geldi. Henüz başbakan falan değildi. Şey bile değildi yani milletvekili de olamamıştı. Buralara gezdi. Hayır. Oralarla ilişkimizi koparmayalım, tamam. Bizden bir şey çıkmasın. Bir şey maraza çıkarsa onlar da çıkar. Ama biz millettaşlarımızla, dindaşlarımızla beraber olmak durumundayız. Tayyip Bey'in bu jesti de güzel bir jest olmuştur. Nitekim buyurduğunuz kitabın şeyinde, sonunda Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi. Onun sonra içinde kısaltılmış şekli var. Bizzat Abdullah Bey bana söyledi. Hocam onu ben teklif ediyorum. Türk Konseyi. Bu müstakil olan 7 devletin birlikte olmaları için 2009 yılının 3 Ekim'inde Nahçıvan'da bir anlaşma imzalanmıştır.
Hocam siz zaten şöyle tabir ediyorsunuz değil mi? 7 devlet,
tabii,
tek millet. Çok güzel bir tabir
tabii.
O. Gerçekten Haydar Aliyev bunu... İki devlet tek millet diye tabir etmiş ama sizinki çok daha güzel olmuş.
Tabii Haydar Aliyev büyük bir öngörüyle,
tabii,
büyük bir ufuk şeyiyle o zaman sadece böyle bir anlaşma yoktu. Kendileri ve biz vardık. Dolayısıyla öyle söyledi ama aynı tarih çerçevesi içerisinde diğer devletlerimiz de tam müstakil oldular.
Tabii.
Yani işte Özbekistan
tabii.
30 küsür milyonu bulan bir ülke. Türkmenistan, Kazakistan bir Nur Sultan Nazarbayev'in rolünü kim o şey edebilir, inkar edebilir. Kırgızistan vesaire biz 7 devletiz. Bunu bir onun söyleminin paralelinde ben de 7 devlet tek bir milletiz.
Çok güzel.
Bu anlaşma da yine kendisini takdir ve minnet alıyorum benim en kıymetli öğrencilerimden birisi Abdullah Bey'in zamanında onun Nur Sultan Nazarbayev'in, Aliyev'in yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan ve şey de var, Kırgızistan onların imzalarıyla Nahçıvan'da imzaladılar. Ben bu imzaları bilmiyorum inşallah şey yaparsa getirirse bakın şurada tam şu elimi koyduğum yerde bu devletlerin Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın ve Kırgızistan'ın devlet başkanlarının imzaları var. Türk Konseyi'nin kuruluşu. Türk Konseyi bu devlet başkanlarının imzalarıyla şey demiş, bu orijinal metindir. Sağ olsun Cumhurbaşkanımıza o zaman rica ettiğimde bana tam metnin kopyasını göndermişsiniz. Aziz kardeşim Abdullah Bey dedim. Hemen bunu köşkten bana faksladılar. Orijinal metin bu.
Evet.
Sonra bunu daktil edilmiş şekli de var.
Evet.
Böylece Türk Birliği'nin kurulması Türk Konseyi şeyinde kararlaştırıldı. Bunun sekreteryası en önemli bir organıdır. İstanbul'da çok değerli bir büyükelçimiz başkanında yürütülüyor. Parlamentosu Birlik Merkezi Bakü'de. bizim aksakal diyeceğimiz ilim adamlarının müşterek asamblesi de bugünkü başşehri Astana'da, yani bu birliği meydana getiren ülkelerin başşehirlerinde bunlar faaliyete geçtiler. Beraber Abdullah Bey'le de gittik Astana'ya. Nur Sultan Nazarbayev Bey bizi karşıladı. Orada açılışlar yapıldı. Bir tek Özbekistan bunda imzası şu halen yok. Ama Özbekistan'ın da üye olma kapısını açmak için bir madde var. Şimdi onlara girmeyeyim, teferruattır. Orada diyor ki Türk dili konuşan diğer Türk halklarının devleti de girebilir.
Evet.
İstediği zaman. Fakat benim arzum ve değerim elbette ki Özbekistan'ın girmesidir. Fakat Özbekistan'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk evet. Devleti'nin de üye olmasını canı gönülden istiyoruz.
Hocam yeri gelmişken şu da söylenebilir değil mi? Bu devletlerin mesela bizim hayalimizdeki bir birliğin, bu devletlerin milli birlik ve benliklerine, egemenliklerine aykırı bir yönü asla yok. Onlar zaten mevcut olarak sağlam kalacak fakat güçlü bir manevi birlik olacak.
Şüphesiz efendim, bugün birlikler dediğimiz zaman muhtelif modeller var.
Tabii.
Mesela Amerika alalım, bugün Birleşik Devletler Amerikası, güneyindeki Meksika, kuzeyindeki Kanada ile bir birlik haline dönüştü. Ne Meksika istiklaline bir şey kaybetti, gayet. Ne Uzak Doğu'da var.
Evet.
Japonya, Filipinler vesairesinden. Kaldı ki uzağa gitmeye lüzum. Avrupa Birliği'nde Aylin Hanım.
Evet.
Tek bir devlet olmadılar mı? Oldular.
Evet.
Hatta bir de Dışişleri'ne bakan bir hanımefendi var. Geçenlerde beyanat veriyor şey hakkında, Orta Doğu hakkında falan. Dışişleri'ne bakıyor. Yani Dışişleri'ne bakan bir bakan. Bir nevi başbakan anlamında bir başka zat, İspanyol asıllı. Ve nihayet parlamento, Avrupa Parlamentosu yok mu? Var.
Tabii.
Peki bunlar İngiltere'si, Almanya'sı, istiklallerinden mi kaybetmişler? Hayır.
Tabii.
Orada kararlar daha önce tespit edilen bir statü dahilinde alınıyor.
Evet.
Bunlardan bazıları, o bahsettiğimiz hanımefendi, bize karşı.
Evet.
Ha, o bunu izah ediyor, başka bir şeyler yapıyor. Diğerleri de bunu işlerine geliyor. Mesela bizi almıyorlar. Bu müstakil bir karar olarak getiriyor. O kadıncağız olsun, diğerleri olsun, kendi ülkelerinin temsilcileri olarak oradalar. Yani adam, evet, kadın Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı şeyine geçmiş, koltuğuna. Öbürü bir nevi İspanyol asıllı başbakan koltuğuna geçmiş. Muhtelif yerlerin başındalar. Kendi ülkelerinin gönderdiği insanlar değil mi? Kendi ülkelerin menfaatleri ayak altına mı alıyorlar?
Tabii ki.
Şeyler kalktı. Sınırlar. Ne için kalktı? Pasaport, yani hüviyetini gösteriyor,
evet,
geçiyor.
Evet.
Efendim, ticaret, gümrük şeyleri kalktı.
Evet.
Resimleri, gümrük vergileri. Ama ekonomiyi eşleştirme, ekonomiyi birbirine muvazi hale getirmek için bir sürü kararlar alıyorlar. Böylece rekabeti, haksız rekabet olmaktan çıkarıyorlar. Ama yine istiklallerini muhafaza ediyorlar. Yine kendi bayrakları var. Bayrak sadece tek başına yok. Parlamentoları var, hükümetleri var. Dış politikasında, o genel politikasında müştereken şey diyorlar. O tip koydukları adamlar o müşterek politikanın
temsilcisi. Tabii, tabii. Doğru.
Yok,
doğru.
Böyle bir şey katiyen söz konusu değil.
Evet.
Biz de Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman nasıl İstiklalimizi kaybetmeyeceksek, aynı, daha da önemlisi, daha da kuvvetlisi Türk Birliği kurduğumuz zaman.
Tabii.
Biz kardeş ülkelerle beraber bir birlik kuracağız. O imzalar hepsi bizim aynı milletten olduğumuzu imzalarıdır.
Tabii.
Aynı inanç sisteminden, aynı tarihten,
tabii,
dillerimiz ayrı daha bu.
Evet.
Aynı dili konuşuyoruz. Farklar evet. var.
Elbette.
Evet. Onlar zamanla giderilecektir.
Tabii.
Şüphesiz. Hayır. Çok yerinde bir sual sordunuz. Asla hiçbir kardeş devlet istiklalini, kendi demokratik haklarını, halklarının hür iradesini kaybedecek değil.
Evet.
O zaman sağlam olacak.
Asıl o zaman sağlam olacak.
Tabii, o halkın kendi iradesiyle bir Türk Birliği kuruluyor.
Tabii.
Yoksa sadece devlet reisinin imzasıyla kurulmuyor.
Tabii.
Onları temsil eden böyle bir şey yok.
Evet hocam.
Bunların...
Hocam çok kritik başka bir soruya gelmek istiyorum. Şimdi biz böyle Türk Birliği'ni çok telaffuz ettiğimizde bazı kardeşlerimizin etnik kökenden kaynaklanan bir rencide duygusuna kapıldıklarını görüyoruz. Bundan rahatsız olduklarını görüyoruz. Halbuki bunun önündeki en büyük engel Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurmuş, şöyle buyurmuş söyleyeceğim, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır tabii diye buyurmuş. Yani hiçbir şekilde birbirinden ırk üstünlüğüyle kimse üstün olamaz. Yani bir ırk diğerine üstün değildir. Biz bunu Kur'an'a göre de zaten biliyoruz.
Yaşamışız bunu Osmanlı zamanında.
Tabii yaşamışız, zamanında. Çok doğru söylediniz. Bütün bunu çok 600 küsur yıllık bir şeyimiz var. Tarihimiz bu şekilde dediğiniz çok doğru. Osmanlı'da zaten yaşandı, öncesi var. Böyle bir korkunun yersiz olduğunu, bunun kesinlikle etnik bir bakış açısından değil, bir kültür, bir tarih, bir ortaklıktan kaynaklanan bir şey olduğunu biz hep ifade ediyoruz ama sizden ben asıl dinlemek istiyorum.
Efendim, buyurduğunuz gibi Aylin Hanım, böyle bir korkunun asla temeli yok, sağlam değil. Böyle bir suni korku yaratmaya çalışan kişilerin varlığını da inkar edemeyiz. Bunlar Türk milletinin, bugünkü Türk milletinin birliğini zedelemek, bozmak, hatta hayaller içindeler ama bölmek gayesi güttükleri için böyle bir korkuyu salmaya çalışıyorlar. Özellikle Kürtçe konuşan ve kendilerini Kürt olarak kabul etmiş olan vatandaşlarımız arasında. Bu hiçbir zaman tarihimizde yaşanmamıştır. Bir gerçekten bahsedeyim. Padişahlar devletin en üst derecesindeki sultanlardır. Ama idare sadrazamlara tevdi edilmiştir. 39 sadrazamdan bahsedilir. Bunun 30'a yakını etnik olarak Türk olmayan kişilerden.
Doğru,
en zirvedeki şeylerde Slav asıl doğru olmuştur. Yani bugün Bosna Hersek'te o civarlarına gelen, hatta bir şehir var. İnşallah gitmişsiniz, gitmeyen daha gençsiniz belki. Henüz vakit bulamadınız. Gidin Bosna Hersek'e.
Sadrazam çıkartan. Efendim, hepsi sadrazam çıkartan bir şehir değil mi?
Viyana şehir git. Evet. Hepsi sadrazam çıkıyor. Şeyleri orada. Evet. Sadrazamlar şehri denir.
Tabii.
Kimisi Arnavut'tur, kimisi Müslüman Sırp'tır. Kimisi Anadolu'dan paşalar, şeyler, Kürt asıllıdır. Öbürü Arap asıllıdır. Çünkü koca bir imparatorluk. 22 milyon kilometre kare. Lik bir arazi. Evet. Tarihe baksınlar Yılmaz Tuna diğerlerine görecekler. Evet, böyle geniş bir şeyde hani bir tabir var. Eskiler çok kullanılır. 72,5 millet derlerdi. 72 mi? Buçuk ileri bırakalım. Ama hepimiz biliyoruz ki bu Türk tabiri ırki bir tabir değildir burada.
Evet hocam,
bir
çok önemli bu.
Hukuki tabirdir ve vatandaşlığa bağlıdır.
Kimseyi rahatsız etmemelidir.
Asla efendim, asla.
Bir ayrımcılık.
Asla olmamalıdır. Evet. Zaten etmemiştir de. Evet. Ya daha düne kadar beraber şehit olmadılar mı?
Evet,
yani Çanakkale'yi falan misal bırakalım. Çünkü en yakın dönemde önemli bir askeri hareket olarak iki hareket oldu. Kore Harbi'ndeki birliğimizin zaferi ve Kıbrıs çıkarması.
Tabii.
Burada şehitler oldu. Evet. Yani şehitler ayırtmedildi.
Asla.
Bu Kürtler, bunlar Araplar, bunlar böyle şey olur mu? Aynı vatan evlatlarıyız. Bu vatan müşterek malımız. Diyarbakır nasıl ki bizim de şehrimizse İstanbul da onların şehridir.
Tabii.
Hepimiz beraber yaşıyoruz. Kimse kimseyi ayıramaz. Bölmek için Türkiye'yi o koca Osmanlı Devleti'ni nasıl yıkarız diye planlar yapanlar belli bir yerden başladılar. Tarihin değişmeyen kaderinden Türkiye küçüldü. Yani Orta Doğu'yu kaybettik, Balkanları kaybettik. Fakat bugünkü Türkiye'yi dahi daha büyük gören, büyük gören, hala küçültmek isteyen,
evet hocam, çok önemli.
Osmanlı'yı küçülten hasta zihniyetler ve bunların içerideki, yani emperyalistleri kastediyorum, içerideki ahmak diyeceğim artık, başka tabir, ağır bir tabir, ahmaklar bu ülkeyi de daha fazla büyük görüyorlar. Bunu da parçalamak istiyorlar.
Evet.
Nitekim bazıları Sevr kompleks diyor ama bunlar da var. Sevr olarak ki nereyi bıraktılar? Efendim, doğuda bir Ermeni devleti, altında akıllarına göre bir Kürt devleti, öbürde İtalyanların bölgesi, Pontus şeyde, efendim, Karadeniz'de falan. İstanbul'da milletler arası kontrol altında bir tek o İç Anadolu, Ankara, Konya, Konya'da da şeyler var, onu da söyleyeyim. İtalyan güçleri, Kayseri, Çankırı, Kastamonu, İşte Sivas. Yani bugünkü İç Anadolu'yu bize bıraktı.
Evet.
Kafalarında bu vardı.
Evet.
Gerisi giden gitsin tekrar Buhari'ye, Semerkant'a. Çünkü bu ihanet planına nasıl biz kabullenebilir ve efendim Türk deyince bizi ayrı. Öyle şey olur mu? Büyük Millet Meclisi'ne baksınlar. En yakini Atatürk'ün beraber arabasında Diyapa. Diyapa Ankara'da doğmuş. Kırıkkale'de efendim benim Kırşehir'de doğmuş bir etnik Türkmen mi? Yok. Ama o zaman ne Kürt asıllı ne Arap asıllı vatanı kurtarmak var. Bu vatan onların vatanı, bizim hepimizin.
Tabii, tabii.
Bu ayrımı yapmak yanlıştır. Böyle bir şey yoktur. Türk denildiği zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisini ben Türk milletinin mensubuyum. Türk milletinin bir üyesiyim diyecek insanlar Türktür. Diğer insanlar Türktür. Amerika'da 40,5 millet var, 70,5 demeyelim. Hiçbir Amerika için ben Almanım dediğini duydunuz
mu?
Veyahut da ben efendim İngilizim.
Evet.
Şeyler, İtalyanlar çok büyük bir şey
tabii,
teşkil
tabii,
ederler.
Tabii.
Nereye gidersen git. Evet. New York'ta efendim şey yok. Böyle bir şey yok. Hepsi size Amerikalıyım ben.
Tabii.
Ama İtalya'dan gelmiştir. Belçika'dan gelmiştir. Almanya'dan gelmiştir. İrlanda'dan gelmiş. Dolayısıyla İmparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu biraz evvel söylediğim milyonlarca kilometre kareye yayılmış koca bir dünya devleti küçülünce ister istemez kendi etnik yapıları da farklı olan insanlarla beraber küçülür. Herkesin bir etnik yapısı olabilir ve bu da tabii normaldir. Biraz evvel ayetten bahsettiniz. Bunu Kur'an-ı Kerim sizin buyurduğunuzdan biraz şeyinden devam öncesine bakarsak ve cealnâkim şûben ve kabâile. Biz sizi Cenab-ı Hak diyor, sen ne oluyorsun be adam? Biz sizi diyor şûben milletler ve kabâile ve kabileler olarak yarattık. Litearafû. Birbirinizle görüşesiniz, anlaşasınız, bilişesiniz diyerek. İnne ekremekum indallâhu etkâküm. Sizin o manasını verdiğiniz ayet. İçinizde kerim olan, üstün olan bir olacak bir şey varsa etkâküm, Allah'tan en fazla korkandır.
Tabii.
Cenab-ı Hak yap dediklerini yapmaya çalışan, yapan, yapma dediklerinden uzak duran insanlar, onlar şeydir, üstündür. O da indallah. Allah'ın indinde. Onu da biz ayırt edemeyiz. Şu adam beş vakit namaz kılıyor. Orucu tutuyor. Tamam. İyi bir Müslüman. İbadeti yapıyor ama onunla öbürünün arasındaki farkı ben koyamam. Zaten siz koyamazsınız. O
tabii
ancak
ki,
indallah.
Tabii.
Açık kelime. Allah'ın indinde. O
tabii.
Bizi ilgilendirmiyor.
Tabii.
Onun hesabı görülecektir başka bir zaman. Ama bu dünyada da görüyoruz. Talebeyken İstanbul'u hatırlıyorum. Şimdi koca olmuşum. 80 yaşındayım. İstanbul'u hatırlıyorum. Beyazıt'tan aşağı doğru inen yokuşta meyhaneler vardı. Oralar daha ziyade Ermeni, Rum, gayrimüslimin Kadırga'ya inen. Ramazan olduğu zaman biz Kadırga yurdundan yukarı çıkıyoruz. O meyhanelerin tam Ramazan başlamadan kapanmış. Üzerinde bir levha. Levhada şu yazıyor. Hepsi aşağı yukarı. Ramazan dolayısıyla müessesemiz, meyhane oluyor müessese, kapalıdır. Ramazan sonuna kadar bu gayrimüslimler dahi Müslüman halkın imanına, İslam'ına hürmeten
saygı olarak çok güzel
meyhanelerini kapatırlardı.
Tabii.
Böyle bir ülkede yaşadık, yaşıyoruz. Ne hadlerine efendim birbirimizden hesap sormak. Sen yapıyor musun gibi. Hangisi soruyor? Kimimiz soruyoruz? Şöyle bakıyoruz. Ayıp yapıyorsun diyor. Ben sigara içmem. Ama Ramazan günü orada sigara içen adamlar da içmeyenlerle beraber. Rahatsız ediyor. Susamış adam yanında lıkır lıkır içiyor. İsmini sorarsa Müslüman isimleri. Elbette ki bunları biz hoş karşılamıyoruz ama kalben hoş karşılamıyoruz.
Evet.
Bu adamlar çizgiden çıkmış diye düşünüyoruz. O kadar.
Evet.
Ama Türkiye devlet olarak laik bir devlet. Hiç kimse kimseye karışmaz.
Evet.
Ha biz onlara karışmıyorsak onlar da bize karışmasınlar. Biz ülkenin Türk vatandaşlığını almış, şerefle taşıyan hiç kimseyi ayırt etmiyoruz. Ayırt etmeyiz. Dolayısıyla böyle alınmamalı olmasın. Bu Türklük alanı denildiği gibi Adriyatik'ten başlıyor, Çin Seddi'ne kadar gidiyor. 1000 yıllık bir bölge.
Maşallah hocam.
Türk devletleri burada.
Evet.
Aynı Hanım, o Cumhurbaşkanı'nın forsunda yıldızlar var ya. Yıldızlar, Karahanlılar, Timurlular, şunlar bunlar, neyse Selçuklular.
Evet.
Bunlar inkar mı edeceğiz? Evet. Bu çılgınlıktan bir şey. Bugün hali öyle değil mi? 6 tane devlet orada.
Evet.
2 tane devlet burada. Evet. Türkiye ve Kıbrıs.
Evet.
Bakıyoruz, Allah'a binlerce şükür, Balkanlardaki Türklük ve Müslümanlık izleri hala yaşıyor.
Kesinlikle.
Restore ediliyor, cemaatler almıyor camiler. Demek ki yaşayan bir şey var. Biz, kimse algınlık göstermesin.
Evet.
Hepimizin ailesinde Kürtler var.
Tabii ki, tabii ki.
Hiç kimse kendini aşağıda görmesin. Dolayısıyla biz kardeşiz. Biriz ve beraberiz. Biraz önce sizin okuduğunuz liderler, devlet adamları ne Süleyman Demirel, ne Turgut Özal, ne Necmettin Erbakan, ne Alparslan Türkeş, ki milliyetçiliğin öncüsü bir insanı, kardeşlerimizdir demiştir.
Tabii, tabii.
Yok böyle bir ayrım. Bu ayrımı kasten yapmak ve bölmek isteyenler mevcuttur. Haçlı seferlerinden beri bugüne Haçlı zihniyeti hala hilal ve salip şeyinden vazgeçmemiştir. Zıddiyetinden ve savaşından. Bugün de acaba koparabilir miyiz?
Evet.
Bir bölgeyi.
Ama beyhude bir çaba değil mi hocam?
Beyhude.
Hocam peki böyle bir birlik ütopya mıdır? Birçok kişiye biz bunu anlattığımızda bunun bir ütopya olduğunu, çok uzak bir emel olduğunu, bunun için çalışmamızın da boşa bir gayret olduğunu bize ifade ediyorlar. Biz tabii ki böyle düşünmüyoruz ve sonuna kadar bu gayrete devam ediyoruz. Bunu bayraktarlığını yapmaya devam ediyoruz sizler gibi aynı. İzninizden giderek inşallah.
Yapalım efendim.
Fakat size tabii ki böyle olmadığını biliyorum ve sizin de böyle düşündüğünüzü biliyorum ama halkımıza açıklamak açısından soruyorum. Böyle bir şey, ütopya diyenlere ne demek gerekir? Nasıl bir cevap?
Bu arkadaşların yaşı müsait olanlara, eğer siz 1990'dan önce
ya.
Rusya'daki
bunu söylüyorum ben de hocam.
Sovyetler Birliği'nin o
demir
bir yumrukla idare edilen, diktatörlükle, Stalin'le ve diğerleriyle idare edilen Sovyetler'de bizim ırktaşlarımız, kardeşlerimiz, dindaşlarımız kurtulacaktır. Devlet deseydik kuracaklardır. Bayrakları olacak. Tabii. Bayrakların Birleşmiş Milletler'in önüne dikilmesi için Türkiye önce onları tanıyacaktır, yardım edecek deseydin.
İnanmazlar, ütopya derlerdi.
Hatta aklınızdan şüphe ederlerdi.
Doğru hocam,
çünkü
çok doğru.
O kadar yılgın, evet. O kadar imanları zayıf,
evet.
Adli ilahiye inançları o kadar şey. Hepsi müstakil oldu.
Çok doğru hocam. Bu en güzel bir bak zaten.
Efendim, ve bir araya geliyoruz.
Tabii.
Ve onların petrollerini getirip memleketimiz Azerbaycan petrollerini,
evet,
aktarıyoruz. Onların devlet reisleri buraya geliyor. Biz oralara gidiyoruz. Çocuklarını biz okutuyoruz onları. Orada Türkiye Türkçesini öğretmek için gayretler oluyor. Birçok sivil örgütler olsun, devlet olsun, devletimiz orada okullar, şeyler açıyor. Aradaki lisan farklılıkları giderilsin. Türkiye Türkçesi. Türkiye Türkçesi de derken İstanbul'da İstanbul hanımlarının konuştuğu Türkçeyi kastediyorlar.
Evet.
Bunu o Türk devletlerindeki büyük entelektüeller söylüyor. Yani oralarda o ülkenin öncüsü olan yazarlar, edipler, şairler onlar söylüyor. Kitapta bazıların isimleri var.
Evet.
Yani en büyük devletler. Niçin o çapıyor olsun? Bunlar önce ileri fikirler olarak ortaya çıkar. Ve bu Türk varlığını da inkar etmektir. Yani bizim sadece 1071'den bu yana inkar etmek değil.
Evet.
O Türk devletleri, Karahanlılar kurulduğu zaman, Timuroğulları kurulduğu zaman, birçok devletlerimiz orada kuruldu. Müstakil devletler. Efendim, kurulduğu zamanki devletlerin varlığını unutmaktır. Yok farz etmektir. Oradaki camileri unutmaktır.
Onlara da
hakaret
olur değil mi hocam?
Tabii efendim.
Evet.
Her şeyden önce Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesini unutmaktır.
Evet, evet.
Her şeyi unutmaktır. Hayır.
Evet.
Güç de birliktedir. Resul Mescidi Nebevi'nin önünde bir sedir gibi bir şey vardı. Namaz kıldıktan sonra Resul oraya otururdu ve sohbet ederdi şeyle, kendi arkadaşlarıyla, sahabe demek arkadaş, dost, onlarla sohbet ederdi. Bir defasında yine oturuldu o sedir gibi yerde. Hala duruyor. Gidenler orada görürler ederler. Şöyle elinin parmakları birbirine, şöyle yaptığım gibi sıkıca şey itti, keretledi.
Evet.
Sahabe gördü. Bazıları eski sahabeler, yaşları, onlar bir mana verdiler ama diğerleri Resul'ün bu 10 parmağının 10'unu da birbirine geçirmesine sordular. Ya Resulullah, niçin böyle yaptınız? Dediği şudur. Benim vefatımdan sonra ayrılmayın. Bir ve beraber olun. Müslümanlar bir ve beraber olması lazımdır. Dedi. Bu emirdir. Bu bize istikamet gösteriyor. Bunlardan bir kısmı 50'lerde falan Arap Birliği'ni kurdular, beraber olmaya çalıştılar. Hala bir şey. Niçin Türkler olmasın?
Evet. Hocam izninizle Rabbiniz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor.
Tabii efendim.
Yani bu bir farz aslında aynı zamanda, tabii, değil mi? Tabii. Birlik olmayı istemek bir farzdır diyebilir miyiz hocam?
Hiç şüphesiz Kur'an'da açıkta buyurduğunuz bir ayet. Estezbile vahtesimu bihablillahi cemiyan buyurduğunuz Kur'an'daki ayet. Aslında orada duruyor. Vahtesimu sımsıkı sarılın. Hablillah, Allah'ın ipi, yani İslamiyet. Cemiyan, hep beraber Allah'ın ipi sımsıkı. Ve la teferraku. Teferrük etmek, ayrılmak, ayrılmayın. Peki düşman ne diyor? Düşmanın politikası ne olmuştur? Size söyleyeyim. Çok açık. İlk formülü şu emperyalistlerin İslam karşısında. İslam'ı yenemediklerini gördüler. Osmanlı her şeyine rağmen onları durdurdu. Bir ara Kuzey Afrika'ya alacaklardı. Barbaros Hayrettin. Turgut Reis. Turgut Reis şehit olduğu zaman 80 küsur yaşındaydı. Benden daha büyüktü. Malı mı yoktu, parası mı yoktu? Senelerce savaşmış bir insanın malı davranı, mülkünden vazgeçti de var. Hayır. Orada Hristiyan korsanlar İslam gemilerine hücum ediyorlardı. Osmanlı gemilerine hacı mani oluyorlardı falan. O yaşlı insan orada savaştı ve şehit oldu. Türkçe'de bir söz vardır. Çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi bilir? Ve cevap da çok gezen bilir. Ben gittim oraya, Turgut Reis'in kabrini ziyaret edeyim. Trablus'ta.
Evet.
Büyükelçilik sağ olsun bize yardımcı oluyor. İlgili diplomatlardan birini bana refakat ettirdi. Dedi kabre, türbeye hocamızı götürün. Büyükelçilik arabalarından birine bindik, sahildeki türbeye gittik. O zat dedi ki bana, daha gireceğiz türbeye. Hocam dedi, bu Libyalılar tuhaf insanlar dedi. Bir anekdotu anlatıyorum, bir yaşadığım olayı. Ne gibi dedim? Turgut Reis'i bir veli gibi kabul ediyorlar. Bir veli, yani Allah'ın kendini Allah'a vermiş, sadece zikreden, namaz kılan, ibadet eden bir veli. Böyle bir veliyi anmak için her bahar bilmem ne günü geliyorlar, çocuklarını falan getiriyorlar. Piknik yapıyorlar, dua ediyorlar. Halbuki dedi bir amiral falan. Dedim ki, ismini söylemem, rütbesini söyledim. Aziz kardeşim dedi, o diplomata. Çok iyi yapıyorlar dedi. Nasıl hocam dedi. Bir asker değil miydi? Evet asker dedim, bir amiraldi. Kaç yaşındaydı şehit oldu da? 80 küsur yaşında. Parası mı yoktu, pulu mu yoktu, arazisi mi yoktu? Ege'den geliyor bu Leventler.
Evet.
Eğer o İslam'ın ismini, İlahi Kelimetullah ve Müslümanların burada korunması için, çünkü İspanyollar Kuzey Afrika'yı şey hale getiriyordu, koloni.
Evet.
Gelip onları kurtarmak için neden yapar bunu? İnancından yapar.
Tabii ki.
Elbette ki velidir dedim.
Tabii,
ben de şahadet ediyorum. Bakın şimdi türbeye gördük, açıldı, Türk bayrağı var. Bakın veliliği bu kahramanın o bayraktan da gözüküyor.
Maşallah.
Asırlar sonrasında bayrağımız burada.
Tabii.
Onun için dedim, elbette ki velidir. Ben ona hak veriyorum. Bu 80 yaşına gelmeden bizdekiler dedim, girmeden epeyce konuştum. Gücüme gitti bir diplomatın bu kadar sati görmesi. 65 yaşında geldikten sonra evine kapanıyor adam. Pijamalarını giriyor, dizi seyrediyor dedim. Bu 80 küsur yaşında burada savaşıyor.
Evet.
İlahi Kelimetullah için. Evet. Elbette velidir diye. Dolayısıyla ufkumuzu bu kadar küçültürsek, büyük bir devletin evet. küçük fertleri haline gelirsek, evet. o elimizdekinin de kıymetini bilmeyiz. Elimizde evet. kıymetini
çok
bilmeyiz.
Çok güzel söylediniz hocam.
Dolayısıyla Türkiye bugün varlığıyla hem diğer Türk devletlerindeki kardeşlerimize bir büyük destektir. İlk tanıyan biziz. İlk onların elemanlarını diplomaside yetiştiren biziz. İlk onların evlatlarını getirip harp okullarımızda güzel bir mesleği öğrenmiş, şerefli bir mesleği, askerlik mesleğini, ülkeyi müdafaa öğrenen biziz. Ama dedim her zaman ağabey demeyelim kendimize. Çünkü Ruslar bunu hep söylemişler, ağabeyden de nefretmişler. Kardeş, onlar bizim kardeşimizdir. Ütopya falan değildir. Bunu söyleyenler, tarihte okumuş bile olsalar, ders almayan arkadaşlar, gelişmeleri takip edemeyen kimseler, ülkeler ileri hedefler koyarak yükselirler.
Evet.
Geri hedeflere bakarak değil.
Çok güzel ifade ettiniz hocam. Hocam gittikçe bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Son bir sorum olacak izninizle. Yoksa sizin sohbetinize doyum olmayacak ama maalesef son soruma geçmek zorundayım.
Lütfediyorsunuz.
Estağfurullah. Hocam şimdi hep bölgede birlikten bahsettik. Büyük bir Türk birliğinden bahsettik. Bu çok önemli ve gerçekten bizim için inşallah olmazsa olmaz bir ideal. Ama bunun da öncesinde kendi şu an mevcut bulunduğumuz yerde, kendi ülkemizin içinde, kendi toplumumuzda bir birliğin, şu anlamda birlikten bahsedeceğim, önemine değinmek istiyorum. Topluma baktığımızda hem çok kolay bir nefret söylemi olduğunu görüyoruz. İnsanların çok kolay kamplara ayrıldıklarını, ayrılmanın körüklendiğini, nefret dilinin bu üslubun körüklendiğini görüyoruz. Yani müthiş bir kinle, geri dönüşü belki çok zor olan hakaretler telaffuz edilecek şekilde kardeş kardeşe düşürülüyor. Bu halbuki asırlar boyunca böyle olmuş. Kardeş kardeşe düşürülmüş. Fitne bu şekilde gelmiş zaten. Kendi toplumumuzda da bunun böyle olduğunu görebiliyoruz. Bölgede birlik çok önemli ve mutlaka olmalı. Ama bunun da öncesinde kendi içinde, kendi bulunduğumuz toplumda birliğin acil olarak sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Bununla ilgili olarak son halkımıza ne gibi bir mesaj vermek istersiniz?
En güzel şeyi buyurdunuz. Hatta bir tabir de vardır. Başkasına nasihat, Osmanlıca bir tabir. Şimdi okuyup da seyircilerimize bu ne demek istiyor demeyeyim ama manasını söyleyeyim. Diyor ki onlar ki herkese nasihat ederler, bin türlü seyyiat bulunur hanelerinde. Bu nasihat edenler, evet. söyleyenler baktığınız zaman bunları kendi hanelerinde, kendi evlerinde bin türlü seyyiat, kötülükler gelir. O söylenenler tesir etmez. O yapılanlar tesir etmez. Vefa Hazretleri'ne İstanbul'da bir veli adam oğlunu getiriyor. Hocam diyor bu şeyi efendim ıslah edemiyorum bir türlü bu çocuğu tütün derlerdi o zaman tütün içiyor ara sıra diyor çocuk dedim de yani herhalde delikanlı falan o çocuğu medresedeki çocuk değil
evet.
belki de evli baklı oğlu peki ya abim diyor bu genç mi evet bu genç diyor bana diyor önümüz ayın bilmem kaçında gelin dedi. 40 gün sonraya bir şey veriyor. Müracaat ettiği bir evliya, bir ilim adamı falan hiçbir şey söylemeden şu gün geri diyor. 30 gün, 40 gün sonraya diyor. Adam peki hocam diye elini öpüyor. Getirdiği oğluyla beraber koca adam çıkıyorlar dışarı. Neyse o kadar vakit geçiyor. Diyelim ki bir ay geçiyor. Diyelim 40 gün geçiyor. Kaç gün artık ben tabii rakamı tam. Evet. Gene getiriyorlar, buyurun diyor, hocam bize böyle demiştiniz diyor. Çocuk tütün içiyor, bugün için sigara dediğimiz şey, tütünü bıraksın diye nasihat etmenizi söylemişti. Siz de bana şu kadar sonra gelin dedi. Evet diyor, tabii Vefa Hazretleri de haksızlık etmiş olmuyor, başka bir evliya da olabilir. Yani
evet,
ben misal olarak söylüyorum. Evet, çünkü evet. Vefa Hazretleri çok severler beni protesto etmesinler.
evet.
Tamam ha tamam hatırlıyorum diyor. Çocuğa diyor evladım diyor. Tütünü bırak. Sigarayı bırak. Tamam. Adam şaşıyor. Şey diyor. Pek adam
bu kadar
bir şey çıkıyorlar.
Evet.
Oğlu hemen şeyi bırakıyor. Sigarayı tütünü bırakıyor. Akşam hemence koşuyor. O gün hiç içmiyor. Ertesi hiç içmiyor. Adam ilk şey hocaya Hocam diyor, bunu 40 gün eve söyleseydiniz diyor. Hemen bıraktı diyor. Evdeki ne kadar tütün varsa attılar sokağa diyor. Tütünün koydukları lüleler falan onları da attılar diyor. Oğlum da bıraktı diyor. Hem masraftan kurtuldu hem o pis kokudan kurtuldu. Niye o zaman söylemediniz diyor. Ben de ara sıra o zaman tütün alırdım diyor. Tütün mekruhtur.
Evet.
Haram aran evet. Diye bizim şey. Ben kendim
bunu
içerken benim lafım tesirli olur mu dedi. O manevi, şu evet, elektron diyelim, evet, elektrik, evet, aldım, evet, elektrik evet. aldım falan diyor ya. Evet. Bazı delikanlılar evet. kızı gördüm, elektrik aldım. Her neyse, sözü girmez. Şimdi buyurduğunuz şey buna geliyor.
Evet.
İçeride biz bazı ideal, yüksek mefhumları peşinde olmazsak, onları gerçekleştirmesek, onun ötesinde bizim işleri becermemiz, yapmamız sonuç vermez. Türkiye'de bunu elbette yapmalıyız ve bunu da ülkenin afakında, kamuoyunda etkili olan, sözü dinlenen insanlardan başlatacağız. Bir kere her şeyi ilim adamlarından bahsedeceğiz. Onlar söyleyecekler. Sonra yöneticiler söyleyecek. Yöneticiler kendi lisanlarını düzeltecekler. Eğer böyle gerçekten ayrımcı, böyle birliğe aykırı şeyler, birbirlerine ağır sözler. Başta söylediğim kelimeyi tekrarlıyorum. Elfaz-ı galize der Osmanlı buna. Ağır sözler, ağza alınmayacak sözler söylerken, birbirimizi tasdif ederken, sen susun, sen busun, öyle bir şey olur. Biz tek bir ümmet ve tek bir milletiz. Ziya Gökalp bunu söylemiştir. Türk milletindenim. Senin kabilen, senin köyün, senin ailen nereden olursa olsun olur. Her yer, Osmanlı İmparatorluğu bu kadar milyon kilometre kare topraklardan gelen insanlardan müteşekkil. Burada dağda taşta yaşayan, kendi dilini konuşan bir sürü insan olmuştur. Bunlara hiç bizim atalarımız dokunmuş mu? Biz dokunuyor muyuz? Ben hayret edersiniz. Talebeyim, genç talebeyim. Büyük odaya falan zaman zaman arkadaşlarla gidiyoruz. İşte dolaşıyoruz diyor gençliğin versiyle. Orada Rumca konuşan arkadaş, şeyler var, vatandaş. Oralar Rum, Ermeni, Yahudi doluydu. Yani adanın birisinde Ermeniler yaşardı, büyük adada Rumlar yaşardı, bilmem Yahudiler de. Onlara böyle efendim Türkçe konuşmak manasına gelen sataşmalar falan hemen kollarını tutuyorum. Talebi Cemiyeti Başkanı'ydım. Yapmayacaksın. O kendi dilini konuşuyor. Rum adam.
Evet.
Yani sen hakimsin de kendi diline sahipsin, o konuşacak. Vatandaşımız insan.
Evet.
Bir kanunsuz bir şey yaparsa kesinlikle. Tamam. Talebe Cemiyeti Başkanı'ydım. 20 yaşında. Zaten 21-22 yaşında Fransa'ya tahsil için gittim. Hemen yapışırdım. Yapışmam da herhalde böyle güçlü olmuş. Çünkü boks yapıyordum o sırada.
Maşallah.
Bu işler böyle. Benim Murat oğlum bir arkadaşla tanıştırıyorum. Holding sahibi genç, benden genç bir arkadaş. Tokalaştılar. Tokalaştılar. Ben de orada öğrendim. Arkadaş dedi ki tanınan, İstanbul'da tanınan, Türkiye'de tanınan. Ya senin oğlan dedi karate yapıyor. Dedi. Allah Allah. Sen öyle mi yapıyorsun? Böyle baba falan gibi bir adam. Dedi, nereden anladın? Bana da şimdiye de söyleme. Elinin sıkışımdan anladın.
Evet.
Ben de yaptım dedi. Yapıyorum evet. karate. Evet. Bilmem ne kuşağı muşağı falan. Ben de yapışıyorum. İstediği dili konuşur. Rumsa Rumca konuşsun. Kendi akrabasıyla, oğluyla, karısıyla bilmem neyle konuşuyor.
Tabii.
Efendim Musevi, onların da İspanya'dan getirdikleri bir dil var. Dolayısıyla karışılmamıştır. Ecdadımız da karışmamıştır. Biz de aklı başında vatandaşlarsak biz de karışmayız. Öyle bir şey de kanunen yok. Hatta şimdilik onlar için ben bazı şeyleri de tasvip etmiyorum. Onu
ben
söyleyeyim.
Hocam, ben de.
Efendim yabancı dil. Bir gün bir şey mi söyleyeyim? Hem de TRT1'de 3 dilde kısa yayınlar yapıyorlar sabahları. Efendim Kürtçe, zannediyorum Boşnakça, Çerkezce mi öyle bir şey. Yani 3. Kaç kişi bana sordu. Bilhassa Boşnakça'da şey çekti. Hocam biz Türk'üz. Evet, Bosna Hersek'ten geldik. Bosna ne diye bize ayrı bir şey ediliyor? Biz Türk değil miyiz? O haberleri Türkçeden öğrenmiyor muyuz? Kürt asıllı arkadaşlarımızdan. Olmaz böyle şeyler. Bu kadar da ileri götürmek, bu işi kaşımak, bu işi cesaretlendirmek olmaz. Elbette serbesttir. Dillerini de konuşurlar. Gazetelerde çıkarırlar. Falan her şeyi yapabilirler. Ama bölmemiz ve bölmeye bizim yardımcı olmamız doğru değildir.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Efendim, ben teşekkür ediyorum.
Şeref verdiniz tekrar kutlamamıza katılmakla.
Size ve hocamıza ve bütün televizyonumuzun, değerli televizyon çalışanlarına bu gayretlerinizden, bu birleştirici, yükseltici ve barış getirici gayretleriniz ve mesajlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli yayınlar yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum.
Sağ olun hocam. Evet efendim, bir birlik zamanımızın daha sonuna geldik. Kıymetli insan, değerli hocamız, mümtaz insan, Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş Bey ile yaptığımız sohbet burada sona erdi. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar huzurumuzda olmak üzere. İyi günler diliyorum.